Ayrım 2. Vukuat var Orhan Kemal. Sayfa 17. Memo Berber Reşit'in dükkanında buldu Cemşir'i. Ter içindeydi. Yıllar yılı Çukurova'da yaşadığı halde Türkçeyi hala doğru dürüst kıvıramıyordu. Konuştuğu dilin kafasını gözünü yararak "Aa" dedi. "Seni Yasin Ağa çağırır." Cemşit'in konuşması da ondan daha düzgün değildi. "Ne örecek beni lo?" Hiç gereği yokken yağmur yemiş çulaki kasketini avucuna vuran Memo, "Bilmirem" dedi. Tepe saçları dökük, iri başını hart hart kaşıdı. Berber Reşit bir kıyıdan kuşkuyla bakmaktaydı, bekliyordu. Cemşir ona haber vermeden hiçbir iş tutmaz, hatta helaya bile gitmezdi. Gene öyle döndü, Reşit'e uzun uzun baktıktan sonra, "Ne diyorsun?" dedi Kürtçe. "Yasin beni niye çağırdı acaba?" Reşit hatırlattı. "Geçen de avans istediydin ya." Unutmuştu bile, hatırlayınca bayağı sevindi. "Sahi ya, akıl değil ki tuz kabağı." Dükkan kapısına gitti, durdu, dışarıları gözden geçirmeye başladı. Muşambalarını çekmiş, lastik tekerlekli kerusa denilen faytonların gelip geçtiği parke döşeli caddeye sicim gibi yağmur iniyor, insanlar kaçışıyorlardı. Gökyüzü ise kalın kapkara bulutlarla sıkı sıkıya kaplıydı. Yanı başında dikilmekte olan Memo'ya bakmadan sordu. "Ne yapacağız?" Memo gene Kürtçe, "Paşa keyfin bilir" dedi. Berber Reşit gözlüğünü takmış usturaları biliyordu. "Öyle bir Reşit?" diye sordu Cemşir. Reşit baktı. "Babam?" Cemşir elleri arkasında yanına gitti Reşit'in. Sıkıntıdan çatlayacak gibiydi. Reşit'in ustura bileyişine bir süre baktıktan sonra, "Bu havada ne yapılır?" Reşit memnun güldü. Anlamıştı arkadaşının maksadını. "Kafa çekilir" dedi Memo. Berber Reşit'ten beklediği karşılığı Memo'dan alan Cemşir coştu. "Yaşa ulan Memo, at da sana avrat da." Elleri arkasında dükkan kapısına ağır ağır yürürken, "Girilir kebapçıya" dedi. "Oturulur masalardan birine, ver edilir rakının gözüne. Öyle değil mi Berber Reşit?" Reşit'in ağlı sulanmıştı. "Senin canının bülbülü sağ olsun ağam, bilmez misin? Eversen sözünden çıkmam." Sıkıntı mıkıntı uçup gitmiş, Cemşir besili camız ağırlığından sıyrılmıştı. Hemen çekip gitmeliydiler. Durulacak, hele hele vakit geçirecek zaman değildi. Bütün masalar tutulup kebaplar, rakılar tükenebilirdi. Berber Reşit, "Beni dinlersen önce Yasin Ağa'yı git gör, sonra kafaları çekelim" dedi. Aklına yattı, elindeki tespihi cebine atarak başını salladı. "Doğru, ondan sonra da Giritli'nin kebapçı dükkanına." Memo'ya döndü. "Git bir kerusa çağır şuradan." 2. Kuru Köprü'deki Giritli'nin kebapçı dükkanı dar, derin, loş bir yerdi. Daha çok cumartesileri iplik, bez, sabun, çırçır fabrikalarının mavi tulumlu işçileri, ustaları, katipleriyle dolar, eski pikabın bozuk plaklarında avaz avaz haykıran birinin gazeli, dükkanın kebap dumanı yüklü anason kokulu havasını çılgına çevirirdi. Gene öyle sonuna dek açılmış pikapta Hafız Burhan gücünün yettiğince bağırıyor, kebapçı dükkanının buğulu camlarında yağmur taneleri kayıyordu. Cemşir, Berber Reşit, Irgatbaşı Memo dükkanın arka bölümünde sağ başta oturmuşlardı. Erken gelip masa tutmasalar orayı ellerine zor geçirirlerdi. Kebapçı dükkanının en iyi köşesi olduğundan herkes orayı tutmak isterdi. Kebapçıya göre hava hoştu. Sık sık gelip avuç dolusu para bırakan Cemşir Ağa'dan daha iyisini ayıracak değildi ya orasını. Cemşir, baba yadigarı gümüş köstekli Serkisof marka saatini çıkarıp baktı. Sonra Reşit'e döndü. "Bizim Yiğit gecikti." Reşit'le Memo gülümseyerek başlarını salladılar. Reşit, "Babasının oğlu" dedi. Cemşir şakadan, "Niye, babasını beğenmedin mi?" "Abo, nasıl beğenmem? Daha ne?" Rakısını yudumlayan Reşit, "Hemen hemen tıpkı senin gençliğin" dedi. Cemşir'in de istediği buydu. Kadehine gururla sarıldı. Eski günlerden kalma bir canlılıkla rakısını yarıladıktan sonra çatalıyla iri bir kebap parçası aldı, ağzına attı. Reşit göz altından Cemşir'e bakıyor, adamın hayli bozulmuş, yer yer kırışıklar içinde ama hala yakışıklı yüzünde yıllarca öncenin Tahtakale, Galata, Abonoz gecelerini hayalliyordu. Cemşir de o günleri hatırlamıştı. Gerçekten de tam oğlunun yaşındaydı o zamanlar. 17. Ama neredeydi o yıllar? Nerede şimdi oğlununki? Bizim zamanımız başkaydı dedi. Bizim yetiştiğimiz devirler. Berber Reşit'le anlayışlı anlayışlı bakıştılar. Sonra Memo'ya döndü. Biz iş nedir bilmezdik dedi Kürtçe. El kapısında çalışmak, ondan bundan azar işitmek, boyun bükmek. Çenesiyle Reşit'i işaret etti. Bu iyisini bilir. Belimde halis Trablus kuşağı, bacağımda İngiliz laciverdinden şal var. Ayaklarımda Kanarya sarısı Yemeniler. Reşit'e sordu. Nasıl, yalan mı? Reşit başını salladı. O günler de bir günmüş. Belimdeki kemerde ya, 100 kırmızı altın ki, kale gibiyim. Şimdi bakıyorum oğluma da, bu dünya bir rüya, bir düş. Bir varmış bir yokmuş hesabı. Gençlik doyamadan uçup gidiyor. Bütün bunlarla dünya bir pencereymiş. Her gelen bakıp geçti şarkısını hatırlamıştı. Çok severdi bu şarkıyı. Çatalını tabağa vurdu. Kebapçı Giritli kocaman göbeği altın dişleriyle koşarak geldi. Emret Cemşira! Bozuk Türkçesiyle, efkarlandım kurban dedi. Benim pilağı koy hele. Derhal hemen şimdi. Koşarak gitti, pikaba onun pilağını koydu. Cemşir dirseklerini masaya dayadı. Yüzünü avuçları içine aldı, gözlerini yumdu. Anlatamayacağı hazlar içinde yüzüyordu adeta. Sanki göklerdeydi de uçuyor uçuyordu. Sonra pırıl pırıl elektriklerin zarif rakı kadehlerinde, su sürahilerinde kırıldığı anason kokulu bir gece başlamıştı içinde. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Geçiyordu. Durmamacasına akan bir şeyler geçiyordu. Babası, amcası, dayıları, teyzeleri, yollar, yollarda at sırtında geçtikleri dağlar, bakılınca baş döndüren, kendine çeken uçurumlar, tepeler, sonra batan güneşler, doğan aylar, ağır bir denizmişçesine hışırdayan ormanlar, buz gibi kaynaklar, şırıltılı dereler, yollar, kıvrıla büküle, uzaya kısala, uzayıp giden yollar. En sonra da İstanbul. Denizi, vapuru, tramvayları, cıvıl cıvıl insanlarıyla koca İstanbul şehri. Tahtakale, Galata, Karaköy, adalar, Nişantaşı, Şişli, konaklar, apartmanlar, gene konaklar, sonra gene apartmanlar. Daha sonra kızgın güneşi, tarlalarında kantere bata çıka, karıncalar gibi çalışılıp didinilen Çukurova. Dört karısı, dört karıdan sayısız çocukları. Birden gene oğlu Hamza'yı hatırladı, gözlerini açtı. Saatine yeniden baktıktan sonra, dörde geliyor dedi endişeli. Memo anlamıştı ağasının endişesini, davrandı. Gidip bakayım mı ağa? Nereye? Fabrikaya. Bu saatte fabrika mı kaldı? Çıktıysa çoktan çıkmıştır şimdiye. Doğru. Tam bu sırada babasının 35 yıl önceki halini hatırlatarak Hamza kebapçıdan içeri girdi. Omuzunda ceketi, ağzında sigarası, arkasında kavuşuk elleri. Kapıdan girmiş içerisini gözden geçiriyordu. Birden gördü. Görünce de her haline tuhaf bir şımarıklık yayıldı. Tam bir kopuk özentisi içinde yaylanarak yürüyordu. Sevilip arandığını gayet iyi bilmenin şımarıklığı içinde masaya geldi, adımını öne atarak ''Ya'' dedi. ''Demek böyle Cemşira.'' Babasının pek hoşuna gitmişti. ''Neyle? Rakılar bizsiz içiliyor, ha?'' Memo çoktan ayağa fırlamıştı. Berber Reşit iskemle ikram ediyordu. Bütün bunlara aldırış etmeyen Hamza, babasına sataşmayı, onun hoşuna gideceğini bildiği için arttırdı. Cevap ver Cemşira, cevap ver bakalım. Ne cevabı? Ne cevabı olacak Allahsız? Rakılar bizsiz içiliyor, plakslar bizsiz dinleniyor. Kaçtın aşağı olmaz yani. Omuzundaki ceketinin iç cebinden çıkardığı kamayı çekiverdi. Bak, buna girdiği yerden haber getiren Bursa Söğüt yaprağı derler. Kamayı masanın tahtasına saplayıverdi. Reşit yerine oturmuştu. Kamayı saplandığı yerden alıp iç cebine soktu. Hamza, Berber Reşit ver kamamı dedi. Bende dursun kurban giderken veririm. Hikaye Mansure mi ne? Hasım sahibi adamız biz arkadaş. Bizim bıçağımız tabancamız yanımızda bulunmalı. İcap etti mi şıp çekivermeliyiz. Ver şunu. Verirdin vermezdin sonunda Hamza gitti berber Reşit'ten cebren aldı. Sonra ikram edilen iskemleye oturdu. Babası sordu. Hoş geldin, niye geciktin bu kadar? Hoş bulduk ya, hani kebapçı, nerede bizim tabak, bardak, kadeh, çatal, bıçak, kaşık? Anında her şey şipşak getirilip önüne kondu. Niye mi geciktim? Şu boynu kravatlılar yok mu? Akıl diyor, çek bıçağını, tabancanı, önüne gelen kravatlıyı, şıp şıp şıp. Birden ilgilenmişlerdi. Niye dedi Cemşir? Bırak niyeyi, demin az kalsın birini yiyordum kravatlının. Reşit, abo dedi. Abousu var mı Reşit'en mi? Adamı dinden imandan çıkarıp kıza bindiriyorlar. Şu belediye abdesthanesine girdik, işi yek dedik bir iki. Birden bir kravatlı, efendi yani. Ayağına basmışık. Çüş dedi. Bir baktım laf bana. Nevrim döndü ki o kadar olur. Derhal yapıştım yakasına. Dedim bu çüş bize miydi lan? Gav gav. Dedi ayağıma bastın. Dedim belli ki bastık. Ne olacak? Gık dese Habibini şaşıracağım ki Allah Allah. Alesteyim tekmil. Lakin demedi. Çakalladı vaziyeti enayi. Bastı gitti. Gitti ya. Çüş lafı da tam koydu. Bıraktım işemeyi düştüm peşine. Kalağınoğlu fabrikasının yamacında kavuştum. Desteliği verdim yakasını. Dedim cevap ver lan. Sen kime çüş dediydin? Hık mık derken sağlı sollu iki miralay ki şakırtısını ben kendim bile beğendim. Tokadı yiyince deli tavuk gibi döndü anca porttu elimden yatırdı mahalle aralarına. Durur muyum? Hadi ben de arkasından. Lakin tuttular. Boş ver dediler. Nereden baksan kravatlı. Uyduğum bir yiğit olmalı. Vurdun mu el alem bravo demeli. Düşündüm doğru. Ciğeri iki para etmez. Bir dene vursan yarısı boşa gider. Rakısını yudumladı. Sonra babasına döndü. Cemşir anlat bakalım kaçtan aşağı olmaz. Bayılıyordu Cemşir oğlunun bu türlü konuşmalarına. Kaçtan dersen oğlum? Paranız yoksa haber verin. Bak buna mangır derler. İç cebinden onluk beşlik bir deste para çıkarıp masaya attı. Cemşir'le Memo hayranlıkla güldüler. Berber Reşit ufacık gözleriyle dikkat kesilmiş genç adama bakıyordu. Bu Hamza'nın gözünden kaçmadı. Sen niye gülmedin Reşit? Ha? Niye gülmedin de yiyecek gibi bakıyorsun? Kaçtan aşağı olmaz yani. Ha? Berber Reşit Cemşir'e döndü. Oğlun senden hızlı arkadaş dedi. Cemşir başını salladı. Reşit paraları işaret ederek sordu. Kimden? Hamza güldü. Kimden olur? Müdürün avradından mı? Tabii. Reşit sordu. Hamza, o avrat el çantasında tabanca taşırmış, doğru mu? Bizden düşüp kalkan bizim gibi tabancalı bıçaklı olmamalı mı Reşit emmi? Demek yiğit avrat. Yiğit ama... Donunun paçaları çok kısa. Yiğitlik tekmil dökülüyor. Dökülmese bildiğin gibi değil. Cemşir'le Reşit'in kahkahaları top gibi patladı. Herkes onlara baktı. Koca gebekli giritli kebapçı koşarak geldi. Ne o Hamza dedi, gene ne anlatıyorsun? Hiç canım malum. Göz kırptı, başıyla bir yeri işaret etti. Giritli anlamıştı. Çaktım, müdürün ki değil mi? Kaldır ayağını üstüne bastın. Fabrikatörlerden birinin metresiyken yetişkin oğullarının zoruyla kadını evlendirip kocasına da fabrikasında iş veren fabrikatörle metresi Behiye'yi şehirde herkes tanırdı. Hele giritli kebapçının bulunduğu semtte onları bilmeyen yoktu. Bütün semt Behiye'nin Hamza'yı nasıl çılgınca sevdiğini, çantasında laf olsun diye tabanca taşıdığını da bilirdi. Üzerinde durmadılar. Cemşir ağa sordu. Bacın da işten çıktı mı? Çıktı. Tabii eve gitti ha? Hamza sertçe baktı. Başka nereye gidebilir? 3. Pekala da gidebiliyordu. O gün Hamza ile birlikte işten çıkmış, eve gelmişler. Hamza üstünü başını değiştirmiş. O lacivertlerini giyip kebapçının yolunu tuttuktan sonra Güllü anasına sinemaya gideceğiz demişti. Cemşir'in en küçük karısı Boşnak Meryem 14'ünde Cemşir'e varmış. Akça pakça, kara kaş kara gözlü bir kızdı. Uzun kapkara saçları iki örgü halinde belinden aşağılara döverek yürürken yalnız gençler değil yaşlılar da ah çeker göğüslerine yumruklarlardı. Şimdi 32'sinde dipdiri cap canlı hatta erkeklere göğüslerine yumruklattırdığı yıllardan bile güzeldi. Tıpkı tıpkısına onun 14'ündeki zamanlarını hatırlatan kızına korkuyla baktı. Güllü kızdı. Ne var ne bakıyorsun gene? Abin duyarsa ya, duyarsa duysun. Meryem hiçbir karşılık vermedi ama yüreğine bir korkudur düşmüştü. Oğlunun ne nalet olduğunu biliyordu. Babası alabildiğine şımarttığı için bacısı şöyle dursun anasına bile kaç kez tokat, hatta birinde yumruk attığını unutmamıştı. Hele Güllü'yü, 3 yaş küçüğü kız kardeşini hiç yoktan insafsızca tokatlamış, kızı tekmeleri altında soluksuz bırakmıştı. Böyle olduğu halde Güllü korkmuyordu işte. Sinemaya da giderim, tiyatroya da. Bana hiç kimse karışamaz. Çalışıyorum. Alnımın terini yiyorum. Vız gelir dünya. Bulgur pilavını çabuk çabuk atıştırdıktan sonra kalktı. Aynanın karşısına geçti. Saçlarını çözdü. Taramaya başladı. Tarağın dişleri hemencik pamuk tozlarıyla dolu vermişti. Güllü fabrika çırçırlarında çalışıyordu. Bu işe 8 yaşında başlamıştı. Mahalleli fakir fukara için gelenekti bu zaten. Çocuklar yalın ayakları, şakıldaklı entarileriyle mahallenin çamuru, tozu, toprağı içinde boyatıncaya dek oynar, boyatıp da palazlandılar mı, büyüklerinden çalışmayan ya da çoktan ölmüş birinin kimlik cüzdanıyla fabrikaya girerlerdi. Güllü de öyle. O da mahallelilerin birbirini kesen daracık sokaklarında kışın çamurlu sulara, yazında toza toprağa bulanarak palazlanmış, vakti gelince de ölü teyzesinin kimlik cüzdanıyla girmişti çırçır fabrikasına. Günde en az 12 saat çalışıyordu. İyi kötü kazanıyordu da. Kazancının çoğunu babası elinden alsa bile gene de kendisine bir şeyler kaldığı, yıllar yılı daha iyi bir yaşam bilmediği için bugün ne şükrediyordu. 16'ya girmeye birkaç ay kalmıştı. Kanlı, canlı, taptaze, güzel. Onun ardından da erkekler göğüslerini yumrukluyor. Gece yarıları evlerinin bulunduğu sokak sarhoş naralarıyla doluyordu. Aldırış etmiyordu. Güzel, çok güzeldi. Elbette laf atılacak. Elbette göğüsler yumruklanacak. Elbette, elbette evlerinin çevresinde sarhoşlar nara atacaklardı. Ayna karşısında uzun uzun gözden geçirdi kendini. Güldü bir ara, göz kırptı. Sinemada bilmem hangi filmdeki gibi öpüşme denemesi yaptı. O filmdeki kadından daha güzeldi. Apacık bir şeydi bu. Ama böyle böyle, ben o filmdeki kadından daha güzelim dese, arkadaşları kahkahalarla gülerlerdi. Varsın gülsünlerdi. Kemal'den daha mı iyi bileceklerdi? Makine dairesindeki yağcı Kemal'i seviyordu. Arap uşağı Kemal, boylu postlu, 22'sinde var yok. Yalnız annesi biliyordu şimdilik bunu. Ona kalsa hemencecik memlekete düdük olur, dile düşerdi. Olsun, düdük olursa olsundu, korkmuyordu ki. Annesi biliyordu, babası duysa bile hava. Bir abi. O da kendi işine karışsındı. Fabrikanın iplikhane, çırçır dairesi, şurası burasında önüne gelen kızla konuşuyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, el çantasında tabanca taşıdığı söylenen bir hanımefendiyle de konuşuyordu ki, evet, kendi işine karışsındı o. Birden sinemaya ilk gidişlerini hatırladı. O gün ilk gidecekti. Arkadaşlarından çok işitmişti ama gitmemişti. Siftahı yoktu o güne dek. Çok güzeldi sinema. Öyle sevmişti ki. Her gün gideceği gelmişti. Her gün gitse doyup usanacağını sanmıyordu. Hiç kimse kimseye karışmamalı. Herkes istediğince yaşamalıydı. Böyle olsaydı. Ah böyle olsa. O zaman her gün gider, Kemal'le yan yana otururlar. Kemal o günkü gibi elini avuçlar arasına alırdı. Kocaman kocamandı Kemal'in avuçları, nasırlı. Onun elleri de pek öyle yumuşacık hanımefendi eli değildi. Ama Kemal'inkiler sert sertti. Ellerini başka erkeklerin avuçlarına teslim etmek de hoş muydu acaba Kemal'inki gibi? Bayılmıştı. İçinden ılık ılık bir şeyler akmıştı. Gözlerini yummuştu bir ara. Daha da hoşuna gitmişti ılık ılık akıntı. İçi kabarmıştı ve gözlerini iyice yummuş, kendini Kemal'e yaslamış, daha sonra da başını genç adamın omzuna düşürüvermişti. Çırçır dairesinde çırçır makinelerine örme kamış sepetlerle kütlü, yani tohumlu pamuk taşıyan kütlücü oğlanlara kağıttan kuyruk taktıkları, kuyruklu oğlanlara bütün çırçırları kahkahalarla güldürdükleri bir arkadaşı vardı, Pakize. Giritli Pakize. Ne anasının gözü kızdı. Demek içinden ılık ılık bir şeyler akıyor. Senin akmıyor mu? Biz öyle şeyleri unuttuk artık. Niye? Niyeymiş? Niyesi var mı kız? Ben de senin gibiydim, bir oğlanı severdim. Yattık onunla. Ondan sonra arkası kesilmedi. İnsan bir kere sever ama sever. Ölesi gelir. Ondan sonrakiler hava. Sen şimdi Kemal'i seviyor musun?
Bilmem.
Nasıl bilmezsin? Ne bileyim, kız seviyorum işte. Ondan hiç hiç ayrılmamak geliyor mu içinden? Her zaman yanında olmayı istemiyor musun?
İstiyorum. Yatağa girdim mi aklımda hep o. Birlikte olsak, sıkı sıkı sarılsak diyorum. Uykum kaçıyor, kızıyorum. Sonra da ağlamak geliyor içimden. Hiç kimsem olmasa ne iyi. O karışır, bu karışır. Kemal'den hoşlanıyorsam, her zaman birlikte olmak istiyorsam onlara ne?
Onlar kim?
Anam, babam. Babama boş ver ya, Hamza boku. En çok da o. Benim namusum ondan sorulurmuş. Onun namusu kimden sorulur ya? Erkek olmak ne iyi değil mi? Başkalarının namusu onlardan sorulur. Kimse karışmaz. Babama bile lan baba der de babam inek gibi güler. Biz? Su getir, gülme orospu gibi. Neredeydin? Kiminle konuşmuşsun fabrikada?
Bırak şimdi bunları. Sonu nereye varacak bunun?
Neyin?
Kemal seni alacak mı?
Omuz silkmişti. O beni almazsa ben onu alırım.
Pakize basmıştı kahkahasını.
Demek o seni almazsa ben onu alırım kız.
Nasıl?
Yolunu keser, bıçağı çekiveririm. Yürü lan.
Gene kahkahalarla güldükten sonra,
iyi ama o fellah, sen boşnak, nasıl olacak bu iş?
Aman, düşündüğüne bak. Fellahsa insan değil mi?
İnsan ama aması maması yok. Seviyorum, hoşlanıyorum ondan. Her zaman, her zaman yanımda olsun istiyorum. Etlerimi avuçların içine alsın, öpsün beni, bir yatakta yatalım. İşe birlikte gelip gidelim, sinemaya gidelim. Kimse karışmasın bana. Ne hakları var bana karışmaya başkalarının?
Annesini kötü kötü düşündüren de bu haliydi kızın. Dünyayı takmayan, takmak istemeyen bir tutumu vardı. Bir de oğlanın Arap uşağı oluşu. Ona göre de kızı gibi hava hoştu. Arap uşağı, fella, o da Allah'ın kuluydu. Kızı madem seviyordu, varsındı. Ama eller ne derler meselesi olmasa, bir şey değil, babasının yakın arkadaşı Reşit bir duysa, tamam, düdüğe kor üfürürdü artık.
4. Kemal de bir gün, Güllü demişti, biliyorsun birbirimizi çok seviyoruz.
Çok seviyoruz ama,
Güllü ardından ne geleceğini bildiği için eliyle ağzını kapatıvermişti. Sus sus, biliyorum ne diyeceğini.
Ne diyeceğim?
Ben fellah, sen boşnak, nasıl evleneceğiz diyeceksin. Değil mi?
Ne olursan ol. Çingene ol, gavur ol istersen. Seviyorum seni, zorlama.
Baban?
Karışmaz o.
Anan?
O dinden karışmaz. Hem biliyor seviştiğimizi.
Abin?
O kendine baksın. Uzun lafın kısası, dünya vız gelir tırıs gider arkadaş.
İşte o zaman, tam o zaman coşmuştu Kemal. Sırım gibi kollarıyla Güllü'yü sımsıkı sarmış, dudaklarını acıtarak öptükten sonra, madem böyle, seni benden değil kulu, Allah'ı bile ayıramaz. Beni de.
İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.